Dünden Yarına Türkiye. Dünden Yarına Türkiye programıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı Doktor Murat Yılmaz ve Dilek Baytemur birlikte hazırladı. Recep Özdem sesimizi sizlere ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz dundenyarinatürkiye@trt.net.tr. Stüdyomuzda Doktor Murat Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Merhaba Dilek Hanım, hoş bulduk.
Efendim bugün yine biz Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili son gelişmeleri sizinle konuşacağız. Biliyoruz ki Zeytin Dalı Harekatı 38. gününde. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar ve acılı ailelerimize de başsağlığı dileyerek başlayalım istedik programımıza. Şimdi efendim son dakika haberlerine göre biraz önce de Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberlerde de verildim. Terörist sayısı etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059. Harekatın ilk gününden bu yana 113 nokta teröristlerden temizlendi diyebiliyoruz. JÖH ve PÖH timleri de Afrin'e Hassa'dan giriş yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSÖ Afrin'in güneybatısındaki Karmanlık köyünü teröristlerden arındırdı. Haberler böyleydi, son gelen haberler. Siz Afrin harekatını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, bu harekatın askeri hedeflerine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı açıklamalar yapıyor. Bu açıklamalar çerçevesinde özellikle arazi bakımından neredeyse %25'e yakınlık bir arazinin terörist unsurlardan temizlendiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne girdiği anlaşılıyor.
Evet.
Bu çerçevede yine bahsi geçen 2059 terörist de daha önce öngörülen, kamuoyuna yansıyan Afrin'de PYD, PKK'nın muhtemel işte 6 ila 8 bin arasındaki unsurlarının toplamının neredeyse %25'ini teşkil ediyor. Tabi bu arada o rakamı takviye edecek bir takım gayretler içerisinde PYD, Fırat'ın doğusundan, Münbiç'ten, geçtiğimiz günlerde Halep'teki birkaç mahalleden bazı unsurlarını Afrin'e kaydırdığı yönünde bilgiler kamuoyunda var. Bir de hani bunları başka rejime yakın veya İran'la ilişkisi olan bazı milis grupların da Afrin'e girmek suretiyle, özellikle Afrin şehir merkezine girmek suretiyle örgütü destekleyen ve Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine bir tahkimat oluşturmaya gayret ettikleri yönünde haberler var. Bazı haberler de bu konvoylar marifetiyle gidiş esnasında olmuştu, hatırlayacaksınız.
Evet.
Türk Silahlı Kuvvetleri üstün teknolojik kabiliyet ve topçuların olağanüstü başarısı sayesinde bu konvoyları önce uyardı. İkinci defasında da vurdu.
30-40 konvoy.
30-40 araçlık bir konvoy. Vurmak suretiyle engelledi. Ama girişteki hani çerçevede konuşacak olursak, halihazırda Afrin'in kuşatılması, tecrit edilmesi harekatı tam anlamıyla tamamlanmış değil. Bilhassa doğu ve güney kısmında bazı yerler hala silahlı kuvvetlerin, Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde değil, ama özellikle dağlık alanlar, yüksek rakımlı tepeler Afrin'i hani etrafından kuşatmaya müsait olan yerler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altına girmiş durumda. Zaten son zamanlarda bu kontrolü takiben harekat kabiliyetinin arttığını görüyoruz Silahlı Kuvvetleri'nin ve Özgür Suriye Ordusu'nun. Çünkü bu sefer o hakim tepelerden hareketle aşağıya doğru iniyorlar. Bir takım meskun mahaller var Afrin şehir merkezine benzer. Oraların yine tecrit edildiği, kuşatıldığı yönünde bilgiler var. O siz de girişte ifade etmişsiniz. bu meskun mahal operasyonlarında uzmanlaşmış, bu istikamette, bu yönde eğitim almış ve daha önce de bu tür tecrübeleri olan birlikler, bilhassa jandarma özel harekat ve polis özel harekat, bu meskun mahal operasyonları için Gaziantep'te oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi'ne İçişleri Bakanlığı'nın yerleştirilmişti. Şimdi oradan Afrin içlerine, Suriye içlerine doğru hareket halindeler. Bazı unsurların girdiği yönünde bilgiler var. Muhtemelen o tecrit kuşatmayı beraberce yapacakları askeri unsurlarla işbirliği halinde, onun nasıl olması lazım geldiğini daha önceki tecrübeler istikametinde beraber kararlaştırıp önce o küçük yerlerden, sonra da Afrin'de bu meskun mahal operasyonunu yürütecekleri anlaşılıyor. Bu manada askeri anlamda hedeflerin neredeyse dörtte birlik kısmına ulaşılmış durumda. Ancak bu askeri hedeften daha önemli olan husus siyasi hedefler. Siyasi hedeflerde çok ciddi anlamda bu terör örgütünün demoralize olduğu, yine o terör örgütünün diplomasi marifetiyle arkasındaki güçlerin hareketlenmesi sayesinde Türkiye aleyhine bir kamuoyu, uluslararası bir blok oluşturma gayretleri başarısızlıkla sonuçlanmış durumda. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri örgütü bu Afrin'de tecrit etmiş durumda. Bu bir siyasi başarı ve aynı zamanda örgütün daha önce çatışma halinde olduğu ve ona karşı hani bir tür işte federal bölgeye veya bağımsızlık peşinde koştuğu Suriye rejimine, şimdiki Esed rejimine muhtaç duruma düşmesi, bunu temin etmek için Afrin teslimatıyla ilgili pazarlıklar yapıyor durumda olması, PYD'nin tek başına Afrin'de veya Fırat'ın doğusunda Türkiye'ye karşı koyamayacağını kabul etmesi anlamına geliyor. Bu önemli bir husus. Bu hem PYD'yi oluşturan unsurlarda hem de PYD'yi destekleyen unsurlarda çözülme anlamına gelebilecektir. Bu aynı zamanda PYD'nin o bölgelerde, işgal ettiği bölgelerdeki yerel halkın PYD aleyhine davranması imkanlarını da artırıyor. Bilhassa kurtarılan bölgelerde, işte Afrin'den daha önce göçertilmiş, Türkiye'ye göç etmesi sağlanmış, zorla gönderilmiş. Bu PYD'nin baskılarından dolayı.
Kaçan halk, yaşayan halk. Evet.
Tabii oranın yerli ahalisinin, evet. Genelkurmay yine açıklama yaptı. Kurtarılan bölgelere geri dönüşü başlanmış. Muhtemelen bu önümüzdeki günlerde daha da artacak. Özellikle bu bahsettiğimiz %25 bilhassa arttığında, o şehir tecrit edildiğinde, tam anlamıyla kuşatıldığında, kırsal bölgeler başta olmak üzere köylerde, işte daha iri beldelerde halkın dönüşünün önü açılacak. Bu aynı zamanda yine basına aksediyordu. O bölgedeki PYD'nin baskısıyla işte göçmek zorunda kalmış Kürt unsurlar arasında da, PYD'ye karşı, PYD'ye muhalif olan unsurlarda da ciddi bir hareketlenmeye yol açıyor. Bu manada oradaki siyasi partilerin, PYD'nin zulmü altında, baskısı altında susturulan siyasi partilerin yaptığı açıklamalarda görebiliyoruz. Yine bu Özgür Suriye Ordusu'nun içerisinde örgütlenmiş Kürt grupların varlığıyla görüyoruz. Onlar da Özgür Suriye Ordusu'nun çatısı altında Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber PYD'ye karşı, YPG'ye karşı yapılacak operasyona katılmak için Afrin'e gelmiş durumdalar. Ve ayrıca işte Membiç'te, bazı yerlerde de bu PYD-PKK aleyhine halk nezdinde ciddi bir rahatsızlık ishar ediliyor. Çünkü artık PYD-YPG'nin orada kalıcı olmadığı, silahlı kuvvetlerin başarısı sayesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun başarısı sayesinde PYD-YPG'nin kurduğu tahakkümün sona ereceğinin işaretleri ortaya çıktı. Bu psikolojik, sosyal psikolojik açıdan kazanılan çerçeve çok önemli. Bu suların artık başka yöne aktığını, başka bir mecraya girdiğini gösteriyor.
Güveni tesis etmek de çok önemli aslında. Hani Orada yer tekrar oraya dönecek olan halkın huzur içerisinde, güven ortamı içerisinde yaşayabilmesi adına Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin o konuda da attığı adımlar var.
Tabii Türkiye'nin daha önce mültecilere gösterdiği insani yardım ve aynı zamanda Fırat Kalkanı operasyonuyla kurduğu bölgedeki ele geçirip DAEŞ'tan, PYD'den temizlediği bölgedeki kurduğu hayat burada işte PTT hizmetinden okula, sağlık hizmetinden asayişe kadar işte pazar ilişkilerine kadar kurduğu hayat Suriye halkının özellikle o iç savaş içerisinde vaha gibi rahat ettiği yerler ve bu giderek Türkiye'nin aleyhine yapılan bütün kara propagandaya rağmen Suriye ahalisinde ciddi anlamda bir olumlu hava oluşturuyor. Bu söylediğiniz anlamda güveni tesis ediyor. Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Özgür Suriye Ordusu'nun bu harekat boyunca sivil kayıplarına yönelik gösterdiği olağanüstü gayret yine hem Afrin'de hem de genel olarak Suriye'de olumlu bir kanaat oluşturuyor. Bunlar güveni tesis edecek önemli unsurlar ve aynı zamanda herkes şunu da biliyor ki Türkiye orada PYD'ye karşı bir harekat yürütüyor. Herhangi bir etnik gruba, mezhebe, herhangi bir dini gruba karşı değil ve bu aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak için tesis edilen bir harekat. Bütün bunlar neticede hem Afrin'de hem Suriye'de hem de daha genel olarak bölgede ve dünya kamuoyunda Türkiye'ye karşı yürütülen bütün o olumsuz propagandaya rağmen Türkiye'nin lehine güven artırıcı, Türkiye'nin lehine kaydedilebilecek bir hava oluşturuyor. Bu arada aynı zamanda hani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kapasitesini de buradaki yerel unsurlar, bölgesel aktörler, ülkeler ve küresel aktörler de görmüş oluyorlar. Bu da sahada hem Türkiye'ye yönelik güveni tesis eden hem de sahadaki dengeleri değiştiren fevkalade önemli gelişmeleri tetikliyor. Evet. Bunun altını özellikle çizmek lazım. Türkiye'nin yürüttüğü harekat askeri hedeflerin hali hazırda dörtte birine ulaşmakla beraber psikolojik olarak %50'nin üzerinde artan bir hani çarpan etkisiyle başarılı bir strateji istikametinde ilerliyor. Şu anda Türkiye'nin bu kazanan taraf olduğu, yani sadece PYD'ye karşı değil bu bölgedeki
diğer aktörlere
karşı da kazanan bir taraf olduğu ve bu manada politika çizgisinin ve stratejisinin başarılı olduğu kaydedilmeli.
Bu arada dinleyicimiz Hollanda'dan Bilal Özdemir şöyle bir soru yöneltmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin şehir merkezine ne zaman girecek diye.
Onu tam bilemiyoruz tabii. Dinleyicimiz genel olarak kamuoyunun merak ettiği bir soruyu sormuş. Burada yine kamuoyunu akseden bir takım görüntüler var. Yani silahlı kuvvetlerin, Özgür Suriye Ordusu'nun hani buradaki zamanla ilgili problemi şuradan kaynaklanıyor. Bir, sivil unsurları azami derecede gayret sarf ederek korumak, kollamak. Çünkü PYD geçtiğimiz günlerde yine basına aksetti. 4 yaşlı insanı mayınlanmış bir eve bağlamışlar. Maksat işte silahlı kuvvetler oraya giderken o mayınların patlaması ve bu patlamayla beraber hem silahlı kuvvetlere, Özgür Suriye Ordusu'na zarar verdirmek hem de sonra da bu 4 kişinin Özgür Suriye Ordusu veya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından öldürüldüğü yönünde propaganda yapmak. Sivil konusundaki hassasiyetin yanı sıra bir de burada yapılan çok ciddi bir tahkimat var. O tahkimatın içerisinde kurulan işte bu el yapımı patlayıcılar veya daha sofistike mayın vesaire türünden yapılan çalışmaların temizlenmesi söz konusu. Temizlenmesi önemli çünkü silahlı kuvvetlerin orayı ele geçirmesiyle beraber oranın tam anlamıyla güvenli bir bölge olabilmesi için bu temizliğin yapılması lazım. Hem sonradan gelenlerin zayiat vermemesi için hem de daha sonra buraya girecek sivil unsurların bir zayiat vermemesi için bu temizliğin yapılması gerekiyor. Bu temizlik de çok özenli yapılmalı. Evet. Çünkü hani karşıda çok başka ülkelerden destek almış, profesyonelce kurulmuş tuzaklar var. Bu tuzaklar zaman ve sabır esasına göre bertaraf ediliyor. Bundan kaynaklanan gecikmeler söz konusu. Ama yani bu artık harekatın neredeyse birinci aşamasının bittiği dile getirildiğine göre şimdi bu tecritin çok uzak olmayan bir zamanda gerçekleşeceği varsayılabilir. Aynı zamanda Cin Deresi denilen o belde, bir takım daha küçük beldelerde bu meskun mahal çatışmasının başlayacağını düşünebiliriz önümüzdeki birkaç günde. Nitekim Gaziantep'teki müşterek harekat merkezinin oluşturulmuş olması, jandarma ve polis özel harekatın orada bir araya gelmesi ve artık zaman içerisinde Afrin'e de giriyor olması bunun işaretleri. Önümüzdeki zaman içerisinde bu tecritin kuşatmanın buna bağlı olarak da Afrin şehir merkezindeki operasyonların başlayacağını varsayabiliriz.
Evet. Zaten şimdi size soracağım soruyu yöneltecektim. Dinleyicimiz de hemen bize sormuş. Almanya'dan Yılmaz Karslı. Şimdi Türkiye'nin isteği doğrultusunda PYD eski eş başkanı Salih Müslim Prag'da yakalandı. Diyor ki Salih Müslim'i Türkiye'ye teslim edecek mi Çekya demiş. PYD eski lideri Salih Müslim'i Almanya'dan Yılmaz Karslı soruyor.
Ya onu tam olarak bilemiyorum. Şimdi fakat şöyle bir şey var. Dilek Hanım, Salih Müslim ve benzerleri artık dünyada elleri kolları rahat bir şekilde gezemeyecekler. Bu biraz önce bahsettiğimiz o psikolojik, diplomatik sahadaki dengelerin, siyasi dengelerin değişmesinin bir tezahürü. Daha önceden bu isim rahatlıkla dolaşırken Çekya Cumhuriyeti Salih Müslim'i gözaltına almak durumunda kaldı. Türkiye bu harekatı biraz önce girişte ifade etmiştik. Yani askeri alanda, siyasi alanda yürüttüğü gibi diplomasi alanında da yürütüyor. Ve diplomasi alanında Türkiye tecrübeli dışişleri bürokrasisiyle çok ciddi ölçekte bir hani tazyik oluşturuyor bu ülkelerde. Bunun neticesini göreceğiz. Yani dışişlerinin yanı sıra Adalet ve İçişleri Bakanlığı da bu ismin Türkiye'ye teslim edilmesi için dosyalar hazırladılar. Şimdi işte Çekya'daki mahkemeye bakılacak. İki devletin muhtelif kurumları arasında muhtemelen görüşmeler yapılacak. Ama önemli olan husus şu, Türkiye'nin hamleleri netice veriyor ve evet, sahada, yani sadece Afrin'de değil, dünyada da bu istikamette dengelerin değiştiğini, bu son Salih Müslim'in gözaltına alınması olayında görebiliyoruz. İnşallah Çekya başta olmak üzere Avrupalı ülkeler de Türkiye'nin terörle mücadelesine katkı vererek hem Türkiye'nin hem de bu manada Avrupa'nın daha güvenli bir ülke, bölge olmasına yardımcı olurlar. Çünkü bu terör meselesi Dilek Hanım, hani sadece bir coğrafyada kalacak bir şey değil. Bu bulaşıcı, bunu daha önceki örneklerden gördük. Bugün yani korumaya çalıştıkları örgütler yarın öbür gün o ülkelere büyük zararlar verebiliyorlar. Öngörülmeyen zararlar verebiliyorlar. Avrupa'nın bu gelişmeleri, tecrübeyi dikkate alarak Türkiye ile işbirliğini artırmasında fayda var. Türkiye hem askeri gücünü kullanarak hem diplomasisini kullanarak hem de propagandaya karşı gerçekleri anlatarak bu istikamette gayret sarf ediyor.
Evet. Doktor Murat Yılmaz'la dünden yarına Türkiye programındayız sevgili dinleyenlerimiz. +90 312 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız, sorularınızı bekliyoruz diyelim. Ve evet, biraz önce de söylediniz, yurt dışında da bazı tabii ki tepkiler var. Nasıl görüyorsunuz Afrin Harekatı'na ilişkin yurt dışındaki değerlendirmeleri?
Şimdi her şeyden evvel bu iki dinleyicimizin, değerli dinleyicimizin soruları ve hafta sonunda Belçika'da Afrin'de yürütülen harekata ve genel olarak Türkiye'nin terörle mücadelesine yönelik politikasına ciddi destek gösterileri yapıldı. Avrupa'nın muhtelif yerlerinde bu gösteriler yapılıyor. Avrupa'daki Türkler, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bu istikamette gayret sarf ediyorlar. Biraz önce hani sahadaki değişmelerden, gelişmelerden bahsettik. Türkiye'nin kendi başına ve hani sadece silahlı kuvvetlerin kapasitesi itibariyle değil, bunu karşılayacak savunma sanayindeki ciddi gelişmeler, bu çerçevede olağanüstü bir teknolojik kabiliyet kazanmış olması, Afrin'de yürütülen harekatın harekatla beraber yürütülen diplomatik harekat ve insani yardım gayretlerinin işte AFAD ve Kızılay'ın bölgede oluşturduğu, yani zaten mültecilere yönelik, Suriyelilere yönelik olağanüstü desteğin ötesinde şimdi Afrin'den söz konusu olabilecek göçleri veya Afrin şehir merkezinden ayrılarak güvenli bölgelere gitmek isteyen sivilleri misafir etmek üzere oluşturulan kamplar bu bakımdan Türkiye'de senkronize bir şekilde ciddi bir devlet hani kapasitesinin, devlet makinesinin işlediğini gösteriyor. Tabii bütün bunlar Avrupa başta olmak üzere dünyadaki ülkelerde daha öncekinden farklı pozisyonlara yol açıyor. Yani Türkiye'nin aleyhinde bulunan ülkeler dahi artık Türkiye'nin artan gücünü ve kapasitesini gördükleri ölçüde ve sahadaki başarısını gördükleri ölçüde farklı pozisyonlar alıyorlar. Bu 15 Temmuz öncesi ve sonrası PKK, PYD'nin yanı sıra bu FETÖ, Fethullahçı terör örgütü, onlarla işbirliği yapan ve Türkiye'nin aleyhine kampanya yürüten irili ufaklı, işte 60'lı yıllardan beri faaliyet gösteren sol terör örgütleri ve yine bu çerçevede DAEŞ'ın Türkiye'de yürütmeye çalıştığı kampanya, terör kampanyası, şiddet kampanyası Türkiye'nin aleyhine çok ciddi bir hava oluşturmaya çalıştı. Bir gri propaganda, kirli propaganda marifetiyle. Bunun yanı sıra Türkiye'deki şiddet hareketleri marifetiyle de Türkiye'nin ekonomisine, turizmine genel olarak zarar verecek bir hava oluşturmaya çalışıldı. İşte Fırat Kalkanı Harekatı'ndan önce Türkiye'nin DAEŞ'i desteklediğini bile iddia edebildi bazı unsurlar. Şimdi bunların hiçbirinin gerçek olmadığı görüldüğü gibi Türkiye'nin içeride şiddet kampanyasını sona erdirecek bir performans göstermiş olması, bunu aynı zamanda şimdi yurt dışındaki terör unsurlarına yöneltecek bir irade göstermiş olması ve kendi problemini çözebileceğini bütün dünyaya göstermiş olması Türkiye'nin lehine bir hava oluşturuyor. Bir de bunu besleyen önemli bir şey daha var Dilek Hanım.
Evet.
Türkiye bütün bunları yaparken aynı zamanda olağanüstü bir ekonomik performans gösterdi. %7'nin üzerinde bir büyüme sağladı. Ve aynı zamanda büyümeyi Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle olağanüstü gayretleriyle istihdamı artıracak bir çerçevede gerçekleştirdi. Bu manada dünyada istihdamı en fazla arttıran ülkelerin başında Türkiye geliyor. Keza büyümeyi hani bu ölçüde büyümeyi sağlayan ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Bütün bunları topladığınızda ortadaki başarının genel olarak sadece Türkiye'deki hani devlet kurumları falanca kurum falan filan değil, genel olarak Türkiye'nin bir başarısı, kapasitesinin artırması ve aynı zamanda problemlerini çözecek iradeye ve güce sahip olduğunu göstermesi anlamında Türkiye'nin lehine bir hava doğurduğu aşikar. Bazı ülkeler hala inat ediyorlar. Bu kirli kampanyayı yürütmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde de Afrin'deki şehir hani merkezinde yürütülecek operasyonlar sırasında yeniden bu kara propagandayı kullanmaya çalışacaklardır. Ama Türkiye giderek artan bir oranda kendisini daha iyi anlatıyor, problemlerini çözebileceğini gösteriyor ve bütün bunları yaparken de hani sadece bir probleme odaklanarak diğer problemleri ihmal etmiyor.
Yani göz ardı etmiyor.
Tabii aslında. Yani bunları yaparken yani bir yandan Yunanistan'ın Ege'deki Kardak'taki tazyiklerine cevap veriyor. Güneyde Kıbrıs etrafındaki doğalgaz, petrol aramaları dolayısıyla Türkiye'nin sıkıştırılmasına yönelik gayretlere cevap veriyor. Ve mesela Kars'ta da askeri bir tatbikat yapıyor. Yani bu manada o gücünün sadece Afrin'le sınırlı olmadığını yakın çevredeki herkes de görüyor. Dünya ölçeğinde de bu görülüyor. Biraz önce söyleyecektim, altını bir kere daha çizmek isterim. Bu teknolojik kabiliyetin artması özellikle Türkiye'nin hem yakın coğrafyamızda hem de dünya ölçeğinde çok takdir topluyor.
Özellikle savunma sanayinde.
Özellikle savunma sanayinde. Evet. Tabii savunma sanayiyle beraber başka alanlarda da bu teknolojinin kullanmaya başlandığını görüyoruz. İşte hani yerli arabadan ne bileyim yerli tramvaylara vesaireye kadar Türkiye'nin bu manada yazılıma kadar ciddi anlamda bir hani lig atladığını görüyoruz. Ama özellikle savunma sanayinde kabiliyetlerin neticesinde, edinilen kabiliyetlerin neticesinde bir defa Türkiye bu harekatı yurt dışından herhangi bir tedarikçiye muhtaç olmadan yürütebilecek bir kabiliyette ve her an buna ilişkin hani ARGE çalışmalarının neticelerini aldığımız yeni unsurlar görüyoruz. Bir defa insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları ve bunların sahayı kontrol etmesi Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye ordusunun zayiatını azaltıyor. Aynı zamanda sivil kayıpları engelliyor. Geçtiğimiz günlerde o konvoyun vurulması esnasında mesela PYD bilhassa şunu yapıyor. Bir yandan silahlı militan ve mühimmatların geçtiği hazırlık yaptığı bir konvoy var. Diğer yandan o konvoya sivil unsurlar katılarak bir tür sivillerin vurulması isteniyor. Silahlı kuvvetlerini, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yanıltarak, ama Türk Silahlı Kuvvetleri bu bahsettiğimiz teknolojik kabiliyetler neticesinde bu tefriki farklandırmayı yapmış. Sivil unsurlar ayrıldıktan sonra oradaki o silahlı mühimmat taşıyan, cephane taşıyan, militan taşıyan konvoyu özellikle vurdu.
Üstelik de hareketli konvoyu, yani yerden
yani işte dediğim konvoyu... gibi yani bir olağanüstü teknolojik evet. kabiliyet var. Bu aynı zamanda işte SİHA'nın işaretlemesiyle ona intibak etmiş müşterek harekat yapabilen bir ordu var. Yani yerdeki topçu da yukarıdan işaretlenmiş bir coğrafyayı veya hareketli unsuru vurabiliyor. Yani bu hani gerçekten önemli bir kabiliyet ve bütün dünya bunu görüyor, takip ediyor. Bununla beraber Türkiye'nin mesela hani Suudi Arabistan'da düzenlenecek savunma sanayi fuarında onur konuğu olarak davet edilmiş olması bu başarının yurt dışına taşınacak bir efsafa geldiğini gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde silahlı insansız hava araçlarında olduğu gibi silahlı insansız kara araçlarından bahsetti. Hemen burada spekülasyonlar yapıldı falan, ama bir de gördük ki silah yani insansız kara araçları ve silahlı insansız kara araçları Türkiye'de mevcut ve şimdi sahada özellikle bu meskun mahal çatışmalarında kullanılacak ve bunların boyutları da hani küçükten büyüğe değişebilir nitelikte. Buradaki hani başarı hem zayiatı azaltacak silahlı kuvvetlerin, Özgür Suriye ordusunun, hem de sivil kayıpları azaltacak ve aynı zamanda terör unsurlarını, onların arkasındaki güçleri caydıracak bir kapasiteyi gösteriyor. Bütün bunlar hani Türkiye'nin güvenlik perspektifinden olağanüstü bir sıçrama yaptığını bizlere gösteriyor. Bu olağanüstü sıçramanın Türkiye'deki siyasi istikrarı tahkim ettiği, ekonomik istikrarı tahkim ettiği, bu manada da bu iki alandan yeni başarılar meydana gelmesi beklenebilir. Yani istikrarı tahkim ettiğinizde ne oluyor? Siz siyasette kendi problemlerinizi çözebilecek türbülanslardan uzak duruyorsunuz. Diğer yandan da ekonomide hem yurt içindeki hem yurt dışındaki yatırımcıların ve tüketicilerin güven endeksini artırıyorsunuz. Bu operasyonun ve genel olarak savunma sanayindeki, güvenlik sektöründeki başarıların böyle bir katkısı var. Bu sene işte turizmin şimdiden, ben geçtiğimiz günlerde Antalya'daydım, bazı yerlerde şimdiden hani otel rezervasyonları kapanmış durumda. Şimdiden turlar, sadece oteller değil, bazı turlar da hani yeni talep almıyorlar. Çünkü bütün angajmanlarını yapmışlar. Bu manada ciddi anlamda turizm sektöründe de bir gelişmenin olacağını öngörebiliriz. Bu gelişme beraberinde hani Türkiye'nin cari açığından işte kamu maliyesindeki vergi toplanmasındaki artışa kadar çok olumlu neticeleri tetikliyor. Bunların altını çizmek gerekiyor. Yani Türkiye sadece belli bir alanda bir operasyona yoğunlaşmış değil, o operasyonu yapabilecek ordunun kapasitesinden, güvenlik kuvvetlerinin kapasitesinden, savunma sanayine, efendim diplomasisine, insani yardıma kadar müşterek bir çerçevede ve bütün bunların maliyetini karşılayacak bir ekonomik kamu maliyesindeki güç de bütün bunları yapıyor. Bunların altını çizmek lazım. Bunlar önemli başarılar. Türkiye Kıbrıs'ta barış harekatını yaptığında, ambargo ile karşılaştığında çok ciddi anlamda problemler yaşadı savunma sektöründe. Aynı zamanda bu kısa zaman içerisinde ekonomimize de vurmuştu. İç siyasi istikrarımızı da vurmuştu. Onun neticesinde 12 Eylül darbesine geldik. Ama bugün itibariyle Türkiye bu alanda böyle bir belki Kıbrıs'taki harekata benzer bir harekat yapmış olmasına rağmen ne ekonomisinde ne siyasi istikrarında ne de savunma sanayinde bir problem yok. Bunun hani içeride yarattığı huzurun yanı sıra dışarıda da Türkiye'nin dostları tarafından çok takdir edildiği, düşmanlarını da caydıracak bir çıktı doğurduğunun altını çizmek lazım. Evet,
yani aslında tabii Türkiye kamuoyunu da biraz belki burada konuşmak lazım. Afrin harekatına desteği oldukça yüksek.
Evet, Dilek Hanım bu da önemli. Hem yurt dışındaki yurttaşlarımızın hem de Türkiye içerisindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının olağanüstü bir desteği var. Sadece bizim vatandaşlarımızın değil, yani Türkiye'yi seven ülkelerde de Afrin'e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik olağanüstü bir teveccüh ve destek var. Bunu sosyal medyada ya da mesela Azerbaycan televizyonları bunu sokaklarda sormak suretiyle Azeri kardeşlerimizin dilinden ifade ediyorlar. Bu desteğin hani hala hazırda artan bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bilhassa şehitlere sahip çıkan vatandaşlarımızın halet-i ruhiyesi, şehitlerin ailesinin, ailelerinin halet-i ruhiyesi ve her şehidin kendi hikayesi içerisindeki hani olağanüstü kahramanlıkları da bu desteği artırıyor. Yani şöyle düşünün, hiç gitmediği, görmediği, belki de işte orada mücadele ederken öldüğü, öleceği yer için vasiyetinde yer ayırıyor. Oraya okul yaptırmasını istiyor mesela. Evet. Yani şimdi böyle bir hani bizim insan malzememizin böyle olağanüstü bir şeyi var. Yani yönü var. İnsanları hani hepimizi burada cezbeden, bu desteği artıran ve aynı zamanda sadece Türkiye ile sınırlı olmayan. Bunu mesela bunun hikayesini düşünün Dilek Hanım. Yani bu insanın, şehit olmuş bir insanın kendi üstelik hani ailesine kalabilecek parayı böyle bir okul yaptırılması için ayırdığını söylüyor. Bu zaman içerisinde hem bölgede hem de dünyada yayılacak. Bu üstelik bir kişinin hikayesi de değil.
Onlarca Dilek hikaye Hanım. Var.
Evet, onlarca hikaye var ve mesela yani çocukcağız yani şehit olacağını planlıyor. İşte ailesine bir şeyler kalacak falan filan ama kalandan işte diyor ki %15'ini filanca teyzeye verin, o bir takım hayır işleri yapıyordu, onu devam ettirsin diyor. Şimdi böyle bir gerçekten hani insan malzemesinin gücü Türkiye'deki devlet kapasitesini, Türkiye'deki demokratik yönetimi ve müşterek milli kimliği muhteşem bir şekilde tahkim ediyor, güçlendiriyor. Yani bu harekatın bu bahsettiğimiz başarılarının yanı sıra en önemli başarılarından birisi de içeride bütün bu unsurları bütün birbirinden farklı şu veya bu sebeple farklı, şu veya bu şekilde farklı unsurları bir araya getirip bir milli kimliği, müşterek milli kimliği tahkim ediyor olması fevkalade önemli. Zaten bu gücün buradaki hani müşterek milli kimliğin, kolektif dayanışmanın aynı zamanda dışarıda da bir karşılığı oluyor. Yani dışarıdaki cepheleri değiştiren, silahlı kuvvetlerin başarısını temin eden, diplomasinin başarısını temin eden, aynı zamanda içeriden çatlak sesin çıkmayışı ve kolektif bir şekilde davranan çok ezici bir çoğunluğun varoluşu. Bu fevkalade önemli. Bunun da altını çizmek lazım bu harekat çerçevesinde.
Evet, son bir dakikamız var Sayın Yılmaz. Belki ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın konuşmasını da bir iki cümleyle alabiliriz sizden. Çünkü galiba ABD'de farklı konuşuyor, buraya geliyor farklı konuşuyor. Çok farklı söylemleri var.
Şimdi daha önce de konuşmuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız da defalarca söyledi. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmiyor.
Evet.
Sayın Dışişleri Bakanımız da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri yani artık Türkiye'ye söyledikleriyle değil ancak yaptıklarıyla bir güven telkin edebilir. Bu tür konuşmalar, bu tür aktörlerin burada o başka, orada başka vesaire konuşmaları sadece mevcut durumu pekiştiriyor. Ama zaten Türkiye hani Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenerek kurulmuş bir devlet değil. Ona güvenerek de hayatta kalmayacak. Bunu Türkiye, Türk milleti biliyor. Bildiği için de zaten bu fedakarlığa katlanıyor Dilek Hanım. Yani evet. Türkiye'de milli mücadele yürütülürken ya da Türkler Malazgirt'te Anadolu'ya girerken ya da Çaldıran'da Muaş'ta muharebe ederken Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne veya başka bir devlete güvenmiyordu. Bundan sonra da evet
elbette kendi bekasını korumak adına kimseye güvenmeyecek.
Tabii direkt. Yani elbette müttefikler var, komşuluklar var, dostluklar var. Bunlara dikkat edecek ama bunlara güvenmeden tek başına bunu yapabilecek pozisyonda.
Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, sağ olunuz. Stüdyomuzda Doktor Murat Yılmaz'la birlikteydik. Dünden yarına Türkiye programı haftaya yine sizlerle birlikte olacak. Görüşebilmek umuduyla hoşça kalın. Dünden yarına Türkiye.